Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, Profesör Doktor Psikiyatrist Medaim Yanık'la bugün Zihin Okulu programında sizlerle birlikteyiz. Dinleyenlerimiz, dinleyicilerimiz bizi Mutlu Evlilik Atölyesi'nden hatırlayacaklardır. Yeni dönemde inşallah Zihin Okulu'yla karşınızdayız. Zihin Okulu nedir, neden böyle bir isim konusunu geçen programımızda tartışmıştık, konuşmuştuk. Belki şöyle kısa bir girizgah yapmak gerekirse bir hatırlatmayla hocam, neden Zihin Okulu diyelim ve ondan sonra başlayalım.
Zihin Okulu, psikoloji psikiyatri bilgisinin halk sağlığını korumaya yönelik, toplumda psikolojik iyiliği arttırmaya yönelik bilgisinin üretilip toplumsal katmanlara yayılmasını dert eder. Zihin Okulu bir eğitim platformu. Bu programda da adını Zihin Okulu koyduk ama bizim kurduğumuz bir eğitim platformu. Zihin Okulu değişik cephelerde, hani burada, başka yerde Zihin Okulu psikolojik psikiyatri bilgisini kullanarak toplumun iyilik halini arttırmaya, ruhsal dayanıklılığı arttırmaya, hastalıktan korumaya, travmadan korumaya yönelik bilginin üretilmesini ve geniş toplumsal katmanlara rehber bilgi ve beceri tarzında iletilmesini, yaygınlaştırılmasını sağlamanın araçlarından biri.
Evet. Biz bu dönemde de aslında eş ilişkileri, aile, bunları da konuşacağız. Fakat merkezimizde bu olmayacak bu sefer. Daha geniş bir platform düşünüyoruz.
Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik her türlü bilgi.
Her türlü bilgi.
Öfke de olacak, çocukları travmadan korumada olacak, sınav kaygısıyla baş etmekte olacak, sosyal medya meselesi de olacak, evlilik öncesinde nasıl evliliğe hazırlanma süreci de olacak, eşleşme süreci de olacak, gevşeme egzersizleri, nefes alma egzersizleri de olacak, zor kişilerle baş etme meselesi de olacak. Her türlü toplum ruh sağlığını ilgilendiren, koruyucu boyutu olan her mesele ilgi alanımıza girecek.
Evet, evet. Bu noktada hocam, bugün biraz hani geçen programda da aslında bir tanıtımını, fragmanını diyelim, konuşmuştuk. Çocuklarımızı travmadan korumak için neler yapmalıyız? Anne babaların bilmesi gereken meseleler nedir? Çünkü geçtiğimiz programda da bunun öneminden bahsettik. Yani bir önlenebilir bazı travmalar var. Ya da farkına varılırsa erken müdahaleyle bir şekilde daha kolay başa çıkılabilecek, çocuk etkilenmeden ya da minimum etkilenerek hayatına devam edebileceği bazı durumlar var. Anne babaların dolayısıyla bunun farkında olmaları, bilmeleri, bu konuda bilgi sahibi olmaları çok önemli, çok kritik olabilir. Çünkü o çocuk büyüdüğünde bu toplumun sonuçta bir üyesi, bir parçası haline gelecek. Belki bir yönetici olacak ya da herhangi bir şekilde sonuçta bu toplumun içerisinde bir birey olarak var olacak. Ne olacağı mesleki açıdan önemli değil. Fakat eğer sağlıklı bir şekilde büyürse, travmadan korunarak büyürse, hem maddi hem manevi açıdan kazançları çok olacak. Aksi takdirde maliyetleri hem kendisine hem topluma da fazla olabilir. Dolayısıyla biz bunu biraz hedefledik, bu meseleyi ortaya koyarken. Dolayısıyla hocam, şöyle bir travma kavramıyla başlayayım. Nasıl koruyabiliriz, nasıl anlayabiliriz? Benim biraz da bu soruyu sormaktaki şeyim şu. Seanslarda da, klinik çalışmalarda da danışanlarımız soruyorlar bize. Hocam şöyle yaptım, çocuğum travmatize olur mu? İşte ağladı, geç gittim. Acaba bir şey olmuş mudur? İşte çok korkuyorum, ona zarar vereceğim diye. Şimdi böyle de var. Özellikle ileride başka yine konuşuruz bunu. Bir başka mesele, travmaların böyle nesilden nesile aktarılması meselesi var. Kendisi travmatize olmuş bir birey, anne olduğunda çocuğum benim bu yaşadıklarımı yaşamasın diye çok üzerine titreyebiliyor. Ya da farkına varmıyor, aynı şeyi o da yaşatabiliyor. Dolayısıyla o doğru bilgi ya da bilinmesi gerekenler önemli. Burada aktarabildiğimizce, dilimiz döndüğünce hocam ne söylemek istersiniz bizi dinleyenlere?
Şimdi travma kavramı psikolojik stresin ötesinde bir şey.
Evet.
Psikolojik stres yaygın, herkesin başına gelebilecek, olağan durumlar için kullanılırken travmatik olay kimin başına gelirse gelsin ağır kabul edebilecek, psikolojik sonuçları açısından da riski daha yüksek durumlar için kullanılır. Mesela diyelim ki işte işinizden olmak bir stres meselesidir, işinizden ayrılmak. Ama diyelim ki işte bir trafik kazası, ölümcül bir trafik kazası riski yaşamış olmak veya ölümcül bir hastalık tanısı alabilme olasılığınız veya bir ceset görmüş olmak veya bir tacize uğramak veya fena halde dövülmüş olmak bir travmadır. Şimdi travmanın kimin başına gelirse gelsin olağandan fazla yükü var, dehşet duygusu oluşturuyor. Tabii bu travmanın da yalnız kendi içinde değişik formları var. Klasik olarak travma bir kişiye karşı cinsel, fiziksel veya duygusal bir kötülük yapılma halidir. Özellikle çocuklar için tanımlarsak.
İnsan eliyle gerçekleşen.
İnsan eliyle gerçekleşen durumları tanımlar. Veya bir çocuğun, çocuk açısından tanımlarsak, çocuğun duygusal veya fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmaması da travmatik etki yaratır. Travmatik etki psikoloji açıdan niye önemlidir? Ruhsal sonuçlar, kalıcı ruhsal sonuçlar üretme riski çok yüksek olduğu için. Hani kemiğimizi kıracak bir darbe almaya benzer. O darbe kemiğimizi kırabilir, incitebilir, kas zararlanması yapabilir veya belirgin bir acı verir ama acı geçer. Travmatik yaşantılar da böyledir. Bir acı verir, geçer. Kaslarınızı morartır, irtar, etki eder veya kemiklerinizi kırar. Bunu mesela nereden biliyoruz? Depreme bir kişi yakalanıyor, 100 kişi yakalandı, 3 kişi göçük altında kaldı, 50'si acısını yaşıyor, çıkıyor buradan hızla. 50'si hastalanıyor ama bir ay sonra çıkıyor. 25'i 6 ay sonra çıkıyor, 2 sene sonra %12'si hala devam ediyor.
Onun etkilerini yaşamaya devam
Travmatik olaylarda ya risk bir acı anı olarak kalır ya kalıcı psikolojilere sebep olur. Geçmişinizde yaşanmış acı bir anı. Anneniz sizi çok fena halde dövmüştür. Bugün ona o anı aklınızdadır. Birinden kötü bir dayak yemişsinizdir, aşağılanmışsınızdır. Acı anı olarak aklınızdadır. Annenizden dayak yemişsinizdir. Hala annenizi sevmiyorsunuzdur. Bir tarafınız ona itiraz ediyordur. Kalıcı bir psikoloji oluşturmuştur. Annenizden fena dayak yemişsinizdir. Zihniniz bölünmüş, zihin bölünmesi olmuşsunuzdur. Bakın ya acı hatıra olarak kalır, ya kalıcı bugün de etkileyebilecek bir psikolojik sürecin hala sebebidir. Veya daha ağırı zihninizin içinde bölünme dediğimiz ayrı kimlik oluşmasına sebep olabilecek bir bölünme yaratmıştır. Bu sebeple travmatik yaşantılar psikolojik açıdan bir halk sağlığı sorunudur. Çocuğu psikolojiden, travmadan korumak da bu anlamda bir halk sağlığı koruma önlemidir. Aynen mikroplardan korunmak, sağlığımızı korumak, el yıkama alışkanlığı gibi bir şey. O yüzden de toplumsal düzeyde neyin travma olup olmadığı yaygınlaşması lazım. Bilinmesi lazım. Benim sanırım bir ay içinde çıkacak bir kitabım var. Geçen sene de bahsediyorduk. Evet. Artık netleşti. Çocuk yetiştirirken travmatik yanlışlar, geliştiren doğrular başlıklı. Travmatik yanlışlar, travmatik yani bir takım bir şeyler, uygulamalar yapıyor anne babalar. Bunlar travmaya sebep olabilecek düzeyde yanlış veya çocuğun gelişmesine pozitif anlamda 20 sene sonra bile hafızasında pozitif olmaya sebep olabilecek anılara sebep oluyor. Pozitif şeye sebep oluyor. O yüzden ikisinin de bilinmesi lazım. Biz anne babalık atölyesi dediğimiz zihin okulu eğitiminde tam da bunu öğreteceğiz. Kırmızı kartlık hareketler nedir? Atölye şeklinde başlığı altında travmatik yanlışlar veya şunları yaparsanız da bunlar çocuğunuzda gelişmeye sebep olacak. Çocuğu travmadan koruyabilmek için anne babaların bilmesi gereken neredeye bir başlık oluşması lazım o yüzden.
Evet.
Mesela bunlardan bir tanesi çocukların sır oluşturmamayı öğrenmesi gerekiyor. Fethullah, klinik şeyde sen de görmüşsündür. Çocuk bir şey yaşıyor. Kuzenden yaşıyor.
Evet.
Okuldan yaşıyor. Öğretmenden yaşıyor. Dışarıdaki birinden yaşıyor. Niye söylemedin dendiğinde değişik cevaplar veriyor. Sır oluşturuyor. Niye bunu? Çünkü söylese
müdahale edilecek.
Müdahale edilecek. Ama çocuk söylemiyor. Zaten söylemekle söylememek arasında şey çok değişiyor. Bir gün hiç unutmuyorum tezimi yaparken 20 sene önce. Bir tane hikaye hala bugünkü gibi hatırlıyorum. Çocukluk çağı travmalarını soruyorum. Bir hanım şöyle demişti. Okulun öğretmeni buna dokunuyor bedenine. Öğretmeni veya hatırlamıyorum hocası o kısmını. Babasına söylüyor hemen. Babası gidiyor bir nevi gerekeni yapıyor.
Evet.
Adam çekiyor gidiyor yapan kişi. Hiçbir şey olmuyor. Çocuk bunu gururla anlatıyor. Bir başarı hikayesi.
Evet.
Kendisinin nasıl bir şeye karşı koyduğunu, babasının da kendisine nasıl sahip çıktığını gururla anlatıyor. Şimdi bu hikayenin tersi, çocuk bunu içinde tutsaydı, söylemeseydi, o travma devam edecekti, büyüyecekti, derinleşecekti. O travmacı bilinmez olacaktı. Başka çocukları da yapacaktı. Bu çocuk da iyileşmeyecekti. İşte buradaki kritik şey çocuğun sır oluşturup oluşturmaması. Mesela atölyelerde mutlaka öğretmemiz gereken şey bu. Anne babalar çocuklarında sır oluşturtmamayı becermeleri lazım.
Sırdan kastımız böyle bir şey. Başına bir şey geldiğinde söyleyebilme güvenini ve şeyini sağlamak, vermek.
Çocuğa. Aynen öyle. Yoksa... Ne oluyorsa bazı ailelerde bazı çocuklar söylüyor. Bazı ailelerde bazı çocuklar söyleyemiyor veya söylemiyor. Nedir bunu ayırt eden şey?
Çocukla ilgili bir şey mi yoksa aileyle ilgili bir şey mi ya da her ikisi mi?
Galiba her ikisi.
Mizaç.
Mizaç da... biraz mizaç. Şimdi durumu... bir kere niye söylenmiyor Feyzullah? Bu en sık gördüğümüz şey beraber dinlediğimiz öykülerde. İstismarcı kötülüğü yapan kişi bir kere tehdit ediyor.
Evet.
Söylersen diyor. Bir, sana inanmazlar. İki, daha kötü olur. Sana da zarar verirler. Üç, ben onlara da zarar veririm. Hikaye. İstismarcılar istismarın öğrenilmesinden ödleri kopar. Gizlenme üzerine kurmuşlardır bütün sistemi. Ama çocuk bu tehdidi, bu numarayı yutar. Ta ki çocuğa öncesinden bu anlatılmış ve bir anlaşma yapılmışsa. Eğer çocukla bu anne baba arasında bu mesele konuşulmuşsa önceden, çocuk hazırlıysa böyle bir senaryo, böyle bir durumda oğlum bak kızım dışarıdan herhangi biri sana bir şey yapar, bunu da annene babana söyleme derse, bil ki o mutlaka anne babana söylenmesi gereken bir şeydir. Kimse senin bedenine dokunamaz. Bak bu tür şeyler sır kalırsa, söylemezsen daha büyür, daha yanlış olur. Lütfen anlaşalım. Böyle durumlarda biz senden tamamen yana oluruz. Seni koruruz. O yüzden böyle bir şey olduğunda ilk yapman gereken şey hemen bize söylemendir. Böyle bir ön hazırlık yapıp yapmama meselesi.
Sadece şey de değil hocam. Hani o kişinin bir şey yapması ve onun korkusu değil. Bunu söylersem annem babam bana kızar. Böyle bir şey olursa annem babam üzülür, annem babam bana kızar meselesinde de çocuklar bir şekilde o güveni hissedemiyorlar.
Annem babam bana kızar veya anne babasıyla ilişkisi nasıl? Hı hı. Şimdi anne babasıyla ilişkisi açık, rahat, sevgiye dayalıysa çocuk daha rahat söylüyor. Ama zaten sıkıntılıysa, zaten evde sorun varsa, zaten kendisiyle ilgilenmediğini düşünüyorsa, zaten kendisinin sevilmediğini düşünüyorsa neyi söyleyecek ki? Söylememe olasılığı artıyor. Bazen de çocuk söylüyor. Ama daha endirek söylüyor.
Evet.
Amcamın oğlu bizim eve gelmesin. Anne biz filan kişilere gitmeyelim. Anne ben evde tek başıma kalmak istemiyorum. Ben şu odaya gitmek istemiyorum. Bak şu kişiden hoşlanmıyorum. Bununla yalnız kalmak istemiyorum. Bütün bunlar hepsi, bir çocuk bunları söylüyorsa ne oluyor diye sorması gerekir. Aslında çocuk çok direkt söylemiyor, en direkt söylüyor.
Yani o değişimi fark etmek de önemli.
Tabii. Daha fecisi, anne filan kişi da işte dayım, amcam, oğlu şu şey bana şunu yapıyor diyor. Yok canım dayın oğlu şey yapar mı, dayın öyle yapar mı deyip üstünü örtüyor. Anne demek ki çocuktan da, aileden de, çocuk aile arasındaki ilişkiden de, eşler arası ilişkiden de, evin atmosferi gibi bir takım meselelerle çocuk sır oluşturuyor veya oluşturmuyor.
Evet.
O yüzden mutlaka anne babalara, çocuklara öğretmemiz gereken şey, travmadan korunmak için sır oluşturmama becerisi.
Evet.
Atölyede bunu bir şekilde öğreteceğiz. Nasıl öğreteceğiz mesela? Yazılı bir anlaşma, yazılı bir metin. Çocuklarına bunu nasıl anlatacaklarına yönelik anne babaların diyelim ki bir kaleme, bir metin, bir atölye, bir metin hazırlamaları veya biz onlara hazır bir metin vereceğiz.
Ya da beraberinde bu böyle bir şeyi çocuklarımıza konuşma provası.
Aynen
yaptıracağız, senaryo. Yapacağız, senaryo kuracağız. Onu rahat yapabilmeleri.
Beceriden kastımız da bu işte.
Evet. Kendi yapacak. Birkaç kişinin yaptığını görecek. Sonra kendi cümlelerini. Çünkü böyle bir kuru şunları deyin değil. Böyle kendi cümlelerini oluşturacak ki. Çünkü zor bir konu. Zor. Konuşması öyle kolay. Bu konuşmayı yapmak öyle pek kolay olmayabilir. Olabildiğince doğal kendi cümlelerini.
Şey bile etkili bak. Mesela bazen anneler fark ediyor. Babaya söylerse kendisinin de dahil bir sürü şey olacağını düşünüyor. Anne baba arasındaki ilişki de çok temel belirleyici bir şey.
O meşhur babalar duymasın meselesi oluyor.
Evet. Evet. Böyle bir şeyde eşlerin arasında da sır olmaması gerekiyor bu anlamda.
Evet, bu konularda özellikle. Peki hocam, bu konuya devam edeceğiz fakat kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara, aradan sonra yeniden çocuklarımızı travmadan korumak için bilmemiz gerekenleri konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda sizlerle birlikteyiz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam psikiyatrist Profesör Doktor Meda İmyanık'la bu akşam çocukları travmadan korumak için anne babaların bilmesi gerekenleri konuşuyoruz. Aradan önce travmayı nedir diye konuştuk çocuklar üzerinden ve önlemek için bilebileceğimiz şeyler, yapılabilecek şeyler neler diye konuşmaya başlamıştık. İlk madde çocuğun sır oluşturmaması. Tabii her çocuğun kendine, işte özellikle ergenlerde bu şeydir, çok doğaldır sırrının olması. Bizim sırdan kastımız böyle bir taciz, şiddet ya da onun canını sıkan herhangi bir meselenin anne babaya söylenmesi, söyleyebilmesi. O güveni çocukta oluşturmak, bu önlemi almak. Bunun öneminden bahsettik. Başka hocam neler yapılabilir? Ailelerin bilmesi gerekenler neler olabilir?
Şimdi Feyzullah, eğer diyelim ki çocuk sır oluşturdu, söylemiyor veya söyleyemiyor. Veya daha söyleyip söylememesine karar verememiş, devam ediyor süreç. Bazen çocuklar da donup kalıyor, anlamlandıramıyor. Bunun söylenip söylenmemesi gerektiğini bilmiyor.
Evet, başına kötü bir şey geldiğini anlayamaz.
Tabii. Ne oluyor olduğunu anlayamıyor. Donup kalıyor bile travmada çok ağır bir şey yaşadığında. Özellikle de disosiye olmuşsa, hani kemik kırılmışsa, onu baş etmede zihinsel bir yöntem kullanmışsa, bunu kendi iç zihninde halleder gibi olmuşsa dışa da söyleyemiyor. Böyle durumlarda çocuktaki değişimi anne babanın fark etmesi gerekiyor. Fark etmenin o zaman bir takım işaretlerini öğretmemiz lazım topluma. Ne olursa, çocukta hangi değişimler olursa, ya burada bir şey olabilir, yakın bakmak lazım. Gripin erken belirtilerini tanımak gibi bir şey, ne bileyim yani. Bir şey, burada bir şey var diyebilmesi için. Bunun genellikle yolu, çocuğun davranışlarında olağan halinde bariz ve devam eden bir şey. Biz kaç saatlik, bir günlük değil de bariz bir değişim oluyor çocukta. Yani çocukta bir şey oldu bu çocukta. Bak bu çocuğun nasıl diyelim ki hani yürümesi bozuldu, fiziksel bir hastalık bir belirti verir ya, bir şey oldu fark edersiniz. Bu çocuğun psikolojik yapısında, gündelik hayat akışında, davranışlarında bir değişim oldu. Bunlardan bir tanesi çocuk içe kapanabilir. Canlı, hareketli, neşe dolu bir çocuk içe kapanık, az konuşan, az neşeli, durgun bir çocuğa dönüşür. Sosyallikten içe kapanmaya dönüşebilir.
Ve bu bir günlük ya da birkaç saatlik bir şey değil. Da uzun süre, birkaç gün üst üste dışarıdan fark edilecek şekilde arkadaşlar ya da öğretmenleri tarafından bir içe kapanma durumu.
Ne oldu diye bakmak lazım.
Bir bakmak lazım. Ya bunun mutlaka şey de taciz bir şey değil. Ama evet, bir şey var sonuçta. Evet. Bir problem olabilir. Dikkatle bakmak lazım.
İkinci belirti okul başarısının düşmesi olabilir. Çünkü okul başarısının devam edebilmesi için okul öyle bir gösterge. Zihninin rahat olması lazım bir çocuğun. Derse odaklanabilmesi lazım. Derse çalışabilmesi lazım. Siz acı doluysanız, kafanız meşgulse, sırrınız varsa, başınıza kötü bir şey gelmişse, bunlarla uğraşıyorsanız derse odaklanabilir misiniz? Bir çocuğun ders başarısında ani, hızlı, beklenmedik ve devam eden bir düşüş var ise ne oluyor diye sormak lazım. Bunun tek nedeni yoktur bu tür şeylerde. Seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bizi şöyle anlamasınlar. Bunun olduğu her durumda travma vardır, taciz vardır değil. Ama bu ne oluyor? Yani izah edilmesi gereken bir durumdur. Çünkü çocuk artık dikkatini veremiyordur. Çocuk artık ders çalışmıyordur. Çocuk artık başka hayal alemine dalmıştır. Zihinde yaşıyordur. Başka önemli bir şey vardır. Zihni onu halletmeye çalışıyordur. Derse yoğunlaşmıyordur. Dersi dinleyemiyordur. Bizim travmatik çocukların en önemli meselelerinden bir tanesi zihin bölünürse hele, zihin dünyasında yaşamaya başladıkları için sınıfa uyum sağlayamazlar. Ve bu çocuklar sanki öğrenemiyormuş gibi konumuna düşerler.
Ya da tembel ya da ilgisiz, dikkatsiz. Yani o yüzden çocuğun başarısı düştü. Hemen özel ders ya da işte ders çalışma baskısı ya da işte ders çalışmaya yönelik şey zorlamaların öncesinde, ötesinde. Ne oluyor, ne yaşıyor olabiliri analiz etmek ve anlamaya çalışmak.
Diğer bir belirti korku belirtileri gösterebilir. Korkunun bir yüz ifadesi vardır ya, var, gözleri fal taşı gibi açılmış olmak. Korkulu bir bakış vardır. Hani mesela o ifade, çocuk böyle İrkinme. Yabancıdan korkuyor, irkiliyor, çabuk irkiliyor. Şey ya, tedirgin böyle, şu her an bir şey olacakmış gibi bir huzursuzluk içinde. Dışarı çıkamıyor, korkuyor. Eve biri gelecek, korkuyor. Yalnız kalmaktan korkuyor. Anasının eteğine yapışıyor. Korku belirtileri gösteriyor. Neden korktu diye sormak lazım. Bu çocuk ne oldu? Değişik korkma nedenleri olabilir.
Evet.
Yani dışarıdaki köpekten de korkmuş olabilir. Ama korku belirtisi, bu çocuğun artık bir sırrı mı var, başına bir şey mi geldi, nedir diye bakmayı gerektiren bir şey. Yani nasıl çocukların diyelim ki bir yerinde döküntü oldu, kırmızı bir şey oldu ya, ne oldu diye bakıyoruz ya.
Evet.
Onun gibi psikolojik belirtiler kırmızı leke göstermiyor. Bu türden belirtiler gösteriyor.
Evet.
Bir diğer belirti, çocuğun uyku uyanıklık dengesinde, uyku niteliğinde bozulma olabilir. Çocuk artık tek başına uyuyamıyordur. Işıklar istiyordur. Çocuk gece kabusla uyanıyordur. Tek neden değil, uyku bozukluğunun çokça nedeni olabilir. Ama nedenlerden bir tanesi de çocuğun kafasında, dünyasında bir şey vardır. Çünkü uykuyu bozan en önemli şey zihnin aşırı meşguliyetidir.
Aşırı kaygı.
Aşırı kaygı halidir. Kaygı, stres, zihin meşguliyeti uykuyu, uykuda kalmayı, uykuda derinleşmeyi bozar.
Yani böyle bir normalde şey yok idi. Uykusu normal. Böyle ışıkla vesaire sorunu yok. Tek başına yatmakla ilgili sorunu yok. Ne olduysa birdenbire karanlıktan korkmaya, ışık açmaya, işte yanımıza gelmeye başladı. Tek başına yatamaz oldu. Odasında yatamaz oldu.
Kabuslarla uyanmaya başladı. Evet. Gece çeşitli nedenleri var ama bakmak lazım.
Evet. Başka hocam? Belirti olabilecek belirti.
Bazı kişilerden uzak durmaya başlı çalışması. Bir kişiyi tarif ediyor. Yani bu kişi bize gelmesin diyor. Ben orada onlara gitmeyeceğim diyor. Ben onlarda kalmayacağım diyor. Bu kötü kişi, çocuğa kötülük yapan kişiyi işaret edebilir. Değişik nedenler de olabilir ama çocukla onunla ilgili o çocuğa zarar veren kişiyle bir arada olmak istemeyebilir. Tersi de nadiren mümkündür. Gereksiz yere bir yere gidiyordur. Korkutulmuştur, çağrılıyordur, zorlanıyordur. İki uç.
Evet.
Çocuğun olağan neşesinin değişmesi. Tabiatı, doğası, neşe hali değişmesi de işaretlerden biri olabilir. Bu türden işaretleri anne babalar okuma konusunda uzmanlaşması gerekir.
Evet. Yani uyuyamayan diyelim bir çocuğumuz bir şey oldu. Çocuk uykuya dalamıyor. Normalde böyle değildi. İşte ışık kapalı yatmaya zorlamak ya da işte kendi odasına tekrar götürmek, yani bunu böyle bir gereksiz korku gibi görmek yerine ne oluyor diyor düşünmek ve analiz etmek ve beraber belki konuşmak
evet.
gerekecek.
Evet.
Bunu yapmaları belki varsa bir şey bile bir anlamda önlem almayı, çabuk belki müdahaleyi kolaylaştıracak bir mesele.
Evet. Kesinlikle. Peki. Sorumuz hala çocukları travmadan korumak için anne babaların bilmesi gereken bilgiler, rehber bilgiler veya beceriler nedir meselesi. Bir tanesi benim çok çok önemsediğim bir şey. Evin psikolojik tansiyonunu iyi tutma.
Evet.
Yani anne babalar travma kavramının biraz da klasik hali bize hep böyle çocuğa fena, acayip kötülük yapmış olmayı öğretmesi. Klasik bilgi hep şey yapıyor. Yani çocuğa insanlar travmayı anlayınca sadece çocuğa böyle zalimce birileri cinsel tacizde bulunuyor.
Dayak, şiddet.
Dayak, acayip dayak, acayip şiddet yapıyor. Aslında travmaların çoğu böyle acayip kötü insanlardan, acayip fena şekilde, kötü şekilde, canice yapılmıyor. Bizim özellikle hafif böyle zihin bölünmelerinde gördüğümüz en sık şeylerden bir tanesi çocuk bizzat hedef değil ama çocuğun ev atmosferinin kötü olması. Şunu net olarak anne babaların bilmesi gerekiyor. Bir çocuğun yetiştiği aile atmosferinin, psikolojik atmosferi bir çocuğu şekillendiren meselelerden bir tanesi. Belki de en önemli meselelerden bir tanesi. Bu evde İşler nasıl yürüyor? Bu evde ne kadar bağırma var? Bu evde ne kadar gerilim var? Bu ev rahat bir ev mi? İnsanların konuşabildiği bir ev mi? Bu evde bağırışma, çağrışma, hüzün, ağlama mı var? Bu evde herkes birbirinden kopuk mu? Yoksa bu evde neşe mi var, keyif mi var? Çocuk anne babayı sevecen bir şekilde mi görüyor? Kardeşler arasında destekleyici, pozitif bir ilişki mi var? Evin atmosferi. Evin atmosferi gergin, sıkıntılı, kavgalı, herkesin birbiriyle kavga ettiği, dövüştüğü, kötü sözlerin havada uçuştuğu, sert duyguların havada uçuştuğu, kimsenin birbirleriyle ilgilenmediği, herkesin kendi başında olduğu kopuk bir atmosfer mi?
Bu bizim evimizi, hanemizi tarif eden şey bu mu? Yani çünkü ara ara tatsızlıklar, bazı huzursuzluklar, küçük krizler, günlük böyle kavgalar olur. Ailenin bir dinamiği vardır. Ama genel atmosferimiz bu mu?
Baskın hali bu mu?
Baskın hali bu mu?
Yoksa tersinde ailede fertler birbirleriyle yakın. Ritüelleri var. Beraber yemek yiyorlar. Beraber kahvaltı yapıyorlar. Beraber çay içiyorlar. Beraber film seyrediyorlar. Beraber namaz kılıyorlar. Konuşuyorlar. Birbirleriyle pozitif duygular aktarıyorlar. Birbirleriyle ilgileniyorlar. Bu mu? Biri pozitifse eğer bu, yıllar sonra çocuğun zihninde ben pozitif bir ailede büyüdüm atmosferi, havası oluşuyor. Diğeri ise ya çocukluk anılarını mutsuz olarak tanımlıyor, ya işte evlilikten korkuyor, anne babasına karşı mesafeli bir psikolojik şey oluşmuş, ya da çocuk biraz da yalnızsa bir başka faktörlerle beraber zihni bölünüyor, kimlikler oluşuyor. Değişik düzeyde etki ediyor. Herkes değişik aynı etkiyi de bulunmuyor.
Ama şunu çok sık duyuyoruz hocam mesela, daha doğrusu işliyoruz daha doğrusu bu konuyu, fark ettiğimiz bir şey. Kişinin en azından şöyle bir inanç oluyor yani. İşte öyle bir atmosferde büyüdüğü zaman anne baba arasındaki sürekli tartışmalara, sert tartışmalara, kavgalara, gürültülere şahit olmuş bir kişinin evliliğe bakış açısı genelde hocam çok pesimist oluyor. Yani bir şekilde evlense bile o onun o zihin dünyasını o kadar etkilemiş olabiliyor ki bazı hassasiyetler, değersizlik, sevilmezlik ya da evliliklerin bir nihayetinde işte olumsuz olacağı kanaati.
Şeyde Feyzullah hatırlarsan, en sık olan şeylerden biri bu. Fakat bazıları bundan o kadar ders çıkarıyor ki insan öğrenebilen bir varlık.
Evet.
Bunun bir aileye nasıl berbat bir etkide bulunabileceğini öğreniyor. Çok çaba harcıyor, gayret gösteriyor. Ben kendi ailemi böyle yapmayacağım, kendi evliliğimi böyle yapmayacağım, çocuklarıma bunu yaşatmayacağım deyip çok özel bir gayret içinde oluyor. Ağır yaralanmışsa yapacağı bir şey yok. Zihni bölünmüşse o dediği şeyi istese de yapamıyor. Ama diyelim ki onu görmüş ama zihni bölünmemiş. Ağır psikolojiler oluşmamış, yapabilecek gücü var kendisinde. Çünkü mutlu evlilik araştırmasında gördüğümüz şeylerden biri, mutlu çiftlere anne babaların evliliği ne kadar mutlu değil mi değil mi diye soruyoruz. Bir kısmı anne babalarının evliliği mutsuz olmalarına rağmen kendi evlilikleri mutlu. İşte orada o dayanıklılık dediğimiz mesele orada devreye giriyor. Bu kişiler bir şekilde buna dayanıklı çıkıyorlar. Zihinleri bölünmüyor. Hatta bir üst aşamaya geçip kendi çocuklarıma böyle bir şey yaşatmayacağım diye bir çaba gösterip bunu yapmayabiliyorlar. Ama hani bu şey, ne kadar böyle oluyor, ne kadar onu bilmiyoruz.
Bir de öyle ince bir çizgi ki hocam, bunu çocuklarıma yaşatmayacağım demek, bu farkındalık fazla abartıldığında ileri uçta bu sefer aşırı korumacılığa gidiyor.
Her şartta bir şey, yani doğal hal bozulmuş oluyor.
Evet. İfratla tefritten kaçınıp o itidali bulduğunda zaten kişi dengeyi her alanda.
Normalde makul bir evde büyümüş bir çocuk böyle bir meseleyi zaten gündemine almıyor. Yani aile ilişkileri böyledir diyor zaten. Hı hı. Kendisi de doğal haliyle böyle yaşıyor.
Evet.
Zor şeyde yaşayan iki uca gidiyor.
Evet. Uca gitmemek. Gitmeyenler iki uca da aslında dediğiniz gibi ya ben bunu yaşatmayacağım. Bu farkındalık. Yani bir ne diyelim, bir baba evine işte işinden çok geç gelmemeli, eğer işi işte bunu gerektirmiyorsa, mecburiyet yoksa işte eviyle ilgilenmeli, çocuklarıyla ilgilenmeli, eşine şöyle davranmalı gibi bilgiler zihne yerleşmişse bu pozitif bir şeye dönüşebilir. İlgi, merhamet, şefkat gibi.
Bu meseleyle ilgili bir şey söyleyerek bu meseleyi geçebiliriz. Bakın, bu evde psikolojik tansiyonu iyi tutma şu halde bile problemli. Anne baba tek başına çocuklara karşı çok özenli. İkisi de çocuklara karşı gayret gösteriyor. Ama sonuçta kendi aralarındaki oluşturduğu atmosfer, kavga haline çocuk o kadar şahit oluyor ki çocuk zihni bölünüyor veya bundan olumsuz psikolojiyle etkileniyor. Çocuk bizzat hedef değil burada. Ama atmosfer, çocuğu korumaya çalışsalar bile birebir, ikisi ya çocuğum şöyle diyor, ona özen gösteriyor kendince. Ama atmosfer kötü olunca.
Hocam bilmiyorum, benim kanaatim galiba en çok bu tip durumlarda, yani çocuğa bir şey yok ama anne baba arasındaki ilişki, evlilik ilişkisi kötü. Çocuk hep, ikisi de çok çocuğa karşı ilgili. Herhalde en çok bilmiyorum bir his, buna bakmak lazım ama bu evliliklerle ilgili pesimist, sinik bu bakış açısını oluşturan şey bu olabilir. Hı. Bana karşı bir şey yoktu ama kendi aralarında, yani evlilik ilişkisi böyle bir şey işte. Çok iyi insanlar ama işte evlilik böyle. Bir arada yaşamak zor.
İşte buralarda Feyzullah her zaman bilim dili devreye girmesi gerekiyor. Evet. Bu bir yorum. bu yorumun test edilmesi gerekiyor. Bilim diliyle araştırma olmazsa böyle şeylerde hızlı genellemeler yapabiliyoruz.
Mesela anne babaları boşanmış kişilerin boşanmaya daha yatkın olduğu, hani bu bilimsel bir gerçek. Bu şey.
Sıklığı arttırıyor.
Buradan biraz hani bu işte test edilmesi gereken, bakılması gereken bir
sıklığı
şey.
Sıklığı arttırdığı kesin.
Evet.
Sıklığı, yani anne babanın evliliğinin mutsuz olduğunda kişinin kendi evliliğinde mutsuz olma olasılığı yüksek. Niye? Yaralanmış oluyor. Yaralanmış kişi doğal haliyle kendisine yansıtıyor. O yüzden olasılığı arttırıyor ama mecburi sonuç değil. Bir risk arttırdı.
Risk faktörü oluyor işte.
Kesinlikle risk faktörü.
Dolayısıyla bu evin psikolojik tansiyonu, yani eşler kendi aralarında da en azından bir yol bulmaları önemli. Tamam, çocuğa çok iyi davranıyoruz. Anne ve baba rollerimiz çok iyi. Ama kendi aramızdaki o atmosfer de çocuğu etkileyebilir. Tamam, çocuklar duymasın deyip her şeyi fısır fısır gizli gizli yapmaya gerek yok. Böyle bir fenomen vardı bir ara. Çocuklar tartışmayı da görebilir. Ama bunun böyle kronik, artık böyle şiddetli, her şeyin her ortalarda konuşulması, dökülmesi ve yüksek tansiyonlu olması da çocuğa zararlı olduğunu bilinen bir gerçek. Yani çocuk şeyi de belki görmesi lazım değil mi? Bir tartışma nasıl, sonrasında nasıl, hani bak insanlar anlaşır, barışır, konuşurlar. Bunlar hayatın içinde var. Tamamen koruyamayız. Kendi arkadaşlarıyla da sorunlar yaşayacak. Onlarda da bu problemini çözecek vesaire. Bir şey olduğunu görebilir ama tansiyon önemli. Peki hocam. Şimdi bu mesele daha konuşulması gereken ve başka maddelerimiz de var. Bir sonraki bölümde hocam dilerseniz buradan devam edelim. Bir geriye alırız. Tekrar bir özetini yapar ve tamamlarız bu dosyayı, bu konuyu. En azından bu kısmını, yani çocukları travmadan korumak için anne babaların bilmesi gereken temel meseleler nelerdir'i konuşmaya devam edeceğiz inşallah diyelim hocam. Peki, burada süremizin sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Zihin Okulu programımızda önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.